Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bu hafta yine kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte tarihimize dair önemli bir meseleyi masaya yatıracağız. Geçtiğimiz programda da söylemiştim, malumunuz koronavirüs döneminde yaşıyoruz. Bir pandemi var ve bunun tedbirlerini almak zorundayız. Dolayısıyla bu süreçteki programlarımızı sosyal mesafe kuralını koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Olası teknik hatalardan dolayı şimdiden tekraren özür dilemiş olayım. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
Şuluk, merhaba. Ben de seyircilerimizi, en kalbi duygularımla selamlıyorum dinleyicilerimizi.
Eyvallah hocam. Şimdi geçtiğimiz hafta ve onun önceki hafta biraz Osmanlı Ramazan'ı konuşmuştuk, ama onun öncesindeki programımızda hocam Kudüs meselesini biraz masaya yatırmıştık ve bunun devamını konuşacağımızı söylemiştik. Bu programda inşallah Kudüs'ü konuşmaya devam edelim istiyoruz. O ilk konuştuğumuz programda hocam biraz Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler açısından önemine değinmiştik. Yani hem o programın devamı niteliğinde olsun, hem de yine Kudüs'le ilgili çok konuşulması gerektiği meselesinin cevabı olarak bu ihtiyacı karşılamak anlamında bir program olsun istiyoruz. Şuradan başlayalım isterseniz hocam. Kafalarda çok karışık bir mevzu var. Yani Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'nın neresi olduğuna ilişkin tam olarak insanların çoğunda, kahir ekseriyette bir kafa karışıklığı bulunuyor. Yani Mescid-i Aksa dediğimizde hep o üstü böyle altın renkli kaplamalı olan o kubbeli binayı gözümüzün önüne getiriyoruz, ama galiba Mescid-i Aksa orası değil, değil mi hocam? Bu ayrımdan bahsedelim isterseniz biraz.
Evet, şimdi Kudüs tabii ki önemli bir konu. Kudüs Orta Doğu'nun merkezi demiştik önceki programlarımızda. O yüzden de birçok yönetici, lider bu şehre hakim olmak istiyor tabii ki. Ve sizin de ifade buyurduğunuz gibi, geçen hafta Ramazan bayramı, Ramazan ayı, affedersiniz, ve Osmanlı'daki Ramazanlardan bahsettik. Ulusal Egemenlikten Meclis'in açılışının 100. yılından bahsettik. Hı hı. Ama ilk programımızda, Kudüs'le ilgili ilk programımızda daha ziyade Kudüs'ün antik tarihinden, Yahudiler için, Hristiyanlar için öneminden ve Hazreti Ömer dönemindeki fethinden bahsetmiştik. Hı. Şimdi Mescid-i Aksa ya da Kubbetü's-Sahra, Kıble Camii konusunda ne diyelim, sıradan vatandaşların zihninde belli karışıklıklar olabilir. Bu zaman zaman gün yüzüne de çıkıyor. Aslında bir yanıyla çok önemli değil, bir yanıyla da belki de bu konudaki yeteri derecede bilgi sahibi olmadığımızı gösteriyor. Hı hı. Şöyle ki, Mescid-i Aksa'yı bir dikdörtgen olarak düşündüğümüzde bir kompleks olarak, buranın bir kompleks olduğunu düşünmek lazım. Yani bir ne diyelim, içerisinde çok çeşitli binaları barındıran, işte mescitler, ribatlar, vakıflar, sebiller, medreseler, hamam ve namazgahların da bulunduğu aslında büyük bir kompleks. Hı hı. Yaklaşık 40 küsür dönüm büyüklüğünde bir araziden bahsediyoruz ve bunun etrafı duvarlarla çevrili olan bir yer. Evet. Su arzı, yani Kudüs'le ilgili ya da Mescid-i Aksa ile ilgili bütün resimlerde bu dikdörtgen çok kolay bir şekilde görülür ve asıl mukaddes ve kutsal olan alan bu işte 140 küsür dönüm büyüklüğündeki arazinin kendisidir. Hı-hı. Yani Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 1. ayetinde geçen, İşte kendisine ayetlerimizden bir kısmını gönderelim diye kulunu Hazreti Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya. Yani buranın mukaddesliği, kutsallığı bizzat ayetle belirlenmiş durumda. Hı hı. O yüzden hatırlarsanız ilk programımızda şunu söylemiştik. Hazreti Peygamber'in de hadisinde 3 mescit ziyaret edilir diyordu, değil mi?
Evet.
Yani Mükerreme'de Harem-i Şerif, Medine-i Münevvere ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Buranın kutsiyeti Kur'an'da belirtilmiş durumda. Bu 144 dönümlük arazinin içerisinde, sizin de belirttiğiniz gibi, altın kaplamalı kubbesiyle bildiğimiz Kubbetü's-Sahra var. Hı hı. Ve bu kubbenin altında Hacer-i Muallaka diye bilinen büyük bir kaya parçası var. Ben 2004 ya da 2005 yılındaydı. Kudüs'ü ve İsrail'i ziyaret etme imkanım olmuştu. O zaman Kudüs şehrini de gezmiştim. Ve bu Kubbetü Sahra'ya da girme imkanım oldu. Öncelikle burası aslında, yani bu altın kubbenin altındaki mekan bir cami değil. Yani kılmak için yapılmış bir yer değil. Burası Peygamber Efendimiz'in Miraç hadisesinde Miraç'a çıktığı kayanın bulunduğu yer. Burak ile Miraç'a çıktı. İşte Recep ayının 27. gecesinde Miraç hadisesi burada vuku buluyor. Buradaki yani bugün bir odanın büyüklüğünden belki biraz daha büyük bir kayadan bahsediyoruz. Hatta kayanın altında biraz küçük oda tarzında bir yer, bir boşluk da var. İnsanlar girer orada işte dua eder, Kur'an-ı Kerim okur, kimisi namaz kılar vesaire. Dolayısıyla burasının asıl ehemmiyeti Hazreti Peygamber'in buradan Miraç'a yükselmesiyledir. Burası daha sonra Emeviler döneminde bu kayanın etrafı ve üstü kapatılıyor. Yani bugün de Kubbetü Sahra'ya girildiğinde o kayanın etrafında böyle dar bir alan vardır. Yani büyük sayıda kitlelerin, insanların namaz kılacağı bir yer değil aslında. Ve tekrar edelim, bu asıl kutsal olan mekan 144 dönümlük alan. Yani o duvarların içerisindeki alan ve Miraç hadisesinde de Hazreti Peygamber'in rivayete göre 124 bin peygambere namaz kıldırdığı yerdir bu geniş arazi aslında. Diğer yandan bir de bu kompleks içerisinde önemli bir de cami var. O kurşun kubbeli cami, biraz daha böyle koyu renkli bir kubbesi var. Kıble cami ve dikdörtgen şeklinde uzun bir yapı. Yine Emeviler döneminde yapılıyor. Melik bin Abdülmelik tarafından 700'lü yılların başlarında yapılıyor. İşte cami asıl Kudüs'ün Cuma camisidir. Yani hani her yerleşim biriminin merkezinde büyük Cuma camileri vardır. Evet. İşte Kudüs'ün de Cuma camisi aslında bu kıble camisidir. Ve tarihsel olarak önemli olan yer de burasıdır aslında.
Evet.
Yani hem Müslümanlar için hem Yahudiler için burası önemlidir. Yine geçen yani Kudüs'le ilgili programımızda konuştuğumuz üzere Yahudiler bu caminin altını, yani kıble caminin altını oymaktadırlar. Çeşitli tüneller açmaya çalışıyorlar. Çünkü onların inancına göre işte bu caminin batı tarafındaki ağlama duvarı ya da bizim kaynaklarımızda, geleneklerimizde daha çok Burak duvarı diyebiliriz. Çünkü Hazreti Peygamber rivayete göre Miraç hadisesi esnasında Burak'ı bu duvara bağlamıştır.
Evet.
Ama Yahudi inancında bu ağlama duvarı Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği mabedin bir parçasıdır. Dolayısıyla işte bu mabet yıkılmıştır ve mabedi kaybettikleri için bu duvarın önünde ağlayarak dua ederler ve bu yüzden de ağlama duvarı denmeye başlanmıştır buraya.
Evet.
Ama tekrar ediyorum, Kubbetü Sahra altın kaplamalı kubbeli yapı ile kıble cami yaklaşık birbirleri arasında 150-200 metre bir mesafe olan iki ayrı binadır. Asıl cuma namazı kılınan yer ya da cuma camii kıble camidir ve burası Yahudi tarihi açısından daha önemlidir. Ama bu 144 dönümlük arazinin hepsi kutsaldır. Yani bunu böyle bilmek lazım. Dolayısıyla Mescid-i Aksa dediğimizde bir kompleksi hatırlayalım. Ama içerisinde Kubbetü Sahra da var. Kubbetü Sahra aslında kayanın kubbesi demek.
Evet.
Ve cami ise bildiğimiz bir cami mahiyetinde bir yer.
Evet. Hocam konuyu çok da dağıtmak istemiyorum ama akıllarda şöyle bir soru işareti var. Yani İsrail denilince komplo teorileri üretiliyor. Bu komplo teorisi midir, değil midir tam emin olmadığım için size de sormak isterim açıkçası. Şimdi İsrail'in özellikle bu kıble cami dediğimiz yeri Müslümanların gündeminden çıkarmak için sürekli Kubbetü's Sahra'yı, yani Mescid-i Aksa denilince özellikle Kubbetü's Sahra'yı ön plana çıkarmaya çalıştığı konuşuluyor. Bu iddiaya katılır mısınız hocam? Böyle bir şey olabilir mi?
Yani bu şöyle söyleyeyim, çok masum durmuyor en azından bu iddia. Şöyle, yani bu kompleks üzerinde birçok bina ya da ne diyeyim önemli yer olduğunu söyledik. Medreseler, namazgahları vesaire. Ama herhalde en önemlileri Kubbetü's Sahra ve Kıble Camii.
Evet.
Bu iki arasında da Kubbetü's Sahra'nın Yahudilik tarihi açısından bir önemi yok. Yani önemli olan kısmı Kıble Camii.
Evet.
Dolayısıyla tekrardan Süleyman Mabedi'ni ortaya çıkarmak, onu inşa etmek bugünkü İsrail Devleti'nin önemli ajandalarından bir tanesi, gündem maddelerinden bir tanesi. Ve bu vesileyle de caminin altında Yahudi tarihine ait arkeolojik bulgular bulmaya çalışıyorlar. Devamlı bir kazı faaliyeti içerisindeler ve bu işte avlunun, yani o 144 dönümlük avlunun içerisinde zaman zaman zeminlerde çökmeler oluyor. Civardakilerde çatlaklar oluşuyor. Bunlar bilmiyor, haberlere de sık sık yansıyan şeyler aslında bunlar. Mesela tünellerde bir havra inşa edildiği dahi iddia ediliyor bazı rivayetlerde. 2006 yılında 600 metrelik bir tünel ortaya çıkartıldı. Yani bu sıradan bir şey değil. Ve aslında internete dinleyicilerimiz girer, ararlarsa bu tünellere ilişkin fotoğrafları vesaire bile bulabilirler. Mirasımız Derneği'nin yaptığı bu noktada çalışmalar var, onları da zikretmek lazım. Ve İsrail habire bu alanlara yabancı heyetlerin gelmesine izin vermiyor. UNESCO izin vermiyor. Hatırlarsanız kaç sene önceydi bilmiyorum, belki 7-8 sene oldu, belki daha fazla. O zaman da yine bir kazı krizi ortaya çıkmıştı. Türkiye'de bir heyet göndermişti. Benim de tanıdığım bazı hocalar, bazı mimarlar, arkeologların katıldığı bir heyet gitmişti. Onlar da bir rapor hazırladılar ve Cumhurbaşkanı o zaman sunmuşlardı ama açıkçası neleri içeriyor bu rapor çok bilemiyorum. Ama tekrar etmek gerekirse bu tür iddiaları ne diyelim, es geçmemek gerekiyor.
Evet.
Ben Müslüman olarak Kudüs'le ilgili bilgi düzeyimizi yüksek tutmak durumundayız. Bilinçli bir Müslüman olarak bunu yapmamız bir vecibedir, bir görevdir. Kubbetü's Sahra evet bizim için önemlidir ama altın kubbesine bakıp ya da Osmanlı'nın yaptığı o mavi İznik Çinlilerine bakıp Kıble Camii asla ve asla unutulmamalıdır. İkisi bir bütündür. Ve o kutsal mekanın en önemli parçalarıdır diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Osmanlı Devleti Ali'ye Müslümanlar için önemli olan bu gibi mekanlara çok ciddi yatırımlar yapmıştı. Yani az önce evet, ifade buyurdunuz. Mescid-i Aksa'ya yapılan yatırımların belki çok daha fazlası da aynı zamanda Hicaz'a yapıldı. Mekke'ye ve Medine'ye yapıldı. O tabi Osmanlı dönemi Kudüs'ü inşallah bir sonraki programımızda konuşacağız ama Osmanlı öncesinde de Kudüs'ün Müslümanlar tarafından yönetildiği dönemler var değil mi hocam? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
Tabii. İfade buyurduğunuz gibi yani biz böyle Türk hakimiyetindeki Kudüs deyince Osmanlı akla geliyor. Hı-hı. İşte Yavuz Sultan'ın Suriye ve Mısır'ı fethetmesiyle beraber Kudüs'ün de Osmanlı hakimiyetine girdiği akla geliyor. Ve bu tarihten Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı hakimiyetinde kalan bir şehir. Ancak bundan önce de buralarda Türk hakimiyeti olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu kısım çok bilinmiyor açıkçası. Biraz es geçiliyor. Öncelikle belki kronolojik sıraya göre düşünürsek Emevilerin buraya ciddi katkıları olmuş. Bunu zikretmek gerekir.
Hı hı.
Emevileri artısıyla eksisiyle ne diyelim önemli hizmetleri bulunmuş. Yaklaşık 90 yıllık bir hanedan İslam dünyasında.
Hı hı.
Ama Emeviler döneminde İslam medeniyetinin başkenti Şam'dı. Ve Şam'ın başkent olması Kudüs'ün de önemini artırmıştı. Ne açıdan? Yani çünkü Kudüs aslında çok büyük bir yerleşim yeri değil. Yani bir Şam gibi, bir Halep gibi, Bağdat gibi büyük bir yer değil. Hı-hı. Kudüs dini önemle, işte zaman zaman ilmi açıdan önemiyle önemli olan bir şehir olacak. Ve bu bakımdan Kudüs aslında Bilad-ı Şam dediğimiz ya da İngilizce Greater Syria, Büyük Suriye, o vilayet olarak düşündüğümüzde Bilad-ı Şam'ın bir parçasıydı. Hı-hı. Dolayısıyla Emeviler dönemindeki Şam önemli hale geldikçe Kudüs'ün de önemi artmıştı ve Kubbetü Sahra'nın yapılması, yani o kayanın üstüne etrafında duvar ve üstüne kubbe konması, kıble caminin yapılması, bunların hepsi Emeviler döneminde olmuştur. 750'den sonra tabii Abbasiler dönemi başlayınca ve Bağdat'a başkent taşınınca Kudüs'ün biraz geri planda kaldığı söylenebilir. Hı hı. Ancak bu tarihlerden sonra da Kudüs'ün bir ilim merkezi haline geldiğini görüyoruz. Ve bilhassa tasavvuf önderlerinin bu şehirde önemli bir role sahip olduğunu görüyoruz.
Evet.
Süfi Sevri, Rabiatül Adevi, Bişri Hafi gibi çok önemli isimler var. Tasavvuf dünyasının önemli isimleri ve ilim medreseleri bakımından çok önemli kurumlar burada var. Türklerle ilgili meseleye geldiğimizde ise mesela tarihteki Türk İslam devletleri arasında Tulunoğulları. Tulunoğulları normalde Mısır merkezli bir Türk devleti ama Mısır'da hakim olan devletlerin çoğu hep böyle kuzeye doğru da genişleme eğilimli oluyor. Hı. Benzer şekilde Tulunoğulları da Filistin'i kontrol etmeye başlayınca Kudüs şehri de Türklerin hakimiyetine giriyor. Bu tabii çok uzun bir süre olmuyor. Kudüs tekrardan Tulunoğullarından sonra Şii Fatimilerin hakimiyetine girecek. Hı hı. İşte 969'la 1071 yıllar arasında ve tekrardan Selçuklu Türkmenleri Kudüs'ü Şiilerin tahakkümünden kurtaracak. Ben burayı önemsiyorum, şu açıdan önemsiyorum. Türkler, yani gerek Osmanlı gerek Selçuklular tarih boyunca hep Sünni İslam'ın savunuculuğunu yapmışlar.
Hı hı.
Ve Orta Doğu'da bilhassa Şiilikle mücadele etmişler. Biz daha çok bu bağlamda şeyi hatırlarız. İşte 1055 tarihinde Tuğrul ve Çağrı Bey'in Bağdat'taki Şiileri ötelemesi ve Abbasi halifesini kurtarmasını biliriz.
Evet.
Ama benzer şeyi Kudüs'te de görüyoruz. Evet, Kudüs'te halife yoktu ama Kudüs'te de şehri Şii Fatimilerden kurtararak burada Abbasi halifesi ve Sultan Alparslan adına hutbe okutulduğunu görüyoruz. Yani dönemin önemli ismi Atsız bin Ulak Selçuklu Türkmeni olarak karşımıza çıkıyor. Hı. Ve buradaki iyi unsurları bertaraf ederek burada bir Türk hakimiyetinde kurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani sadece 400 küsur yıllık Osmanlı dönemi değil, aslında öncesinde de gerek Selçuklular döneminde, gerekse Eyyubiler döneminde, Selahaddin Eyyubi, belki birazdan konuşacağız döneminde, hı-hı, burada ciddi bir nüfuzu vardı. Eyyubiler bir Türk devletiydi aslında.
Evet.
Dolayısıyla bunları da biraz Türk tarihi açısından ve perspektifinden düşünmek ve hatırlamak gerekir diye düşünüyorum.
Hocam son bir şey soracağım. Ondan sonra bir araya gidelim isterseniz. Yani bu sözünü ettiğimiz dönemlerde Hristiyan dünyası için Kudüs çok önemli bir anlam ifade ediyordu. Ama o dönemlerde aynı şekilde Yahudiler için şimdiki kadar önemli olduğunu söyleyemiyoruz, değil mi?
Haklısınız bu konuda. Yani bugün Kudüs deyince muhtemelen akla ilk etapta Yahudiler geliyor.
Evet.
Yani İsrail'in oradaki zorbalıkla, işgaliyle daha görünürde üstün durumda olması belki bize Yahudileri biraz daha ön plana getiriyor. Ama bu tarihler boyunca, hatta yakın zamana, yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarına kadar Yahudilerin buradaki nüfusu azınlıktı. Yani Hristiyanlardan ve Müslümanlardan çok daha azdı. Müslümanlar burada ciddi bir nüfusa sahipti. Belki ileride bunlarla ilgili çeşitli nüfus rakamları da vermem mümkün olacaktır. Ama Müslüman nüfus burada çok büyük bir cesamet tutuyor. İkinci bir ne diyelim, din mensubu kitle olarak Hristiyanları görüyoruz. Yahudi nüfus ise çok daha az. Yani bu tarihlerde Yahudilerle zaten Hristiyanlar arasında bir dostluktan vesaire bahsetmek de mümkün değil. Yani Hristiyanlar Kudüs'e hakim olduğunda Haçlı Seferlerinde Yahudileri de dışlayacaklar. Dolayısıyla bugünkü Yahudilerin Filistin üzerindeki dominant rolü, baskın rolleri aslında çok yeni bir şey. Tarihsel arka planı bunu göstermiyor. Evet, Yahudilik tarihi açısından önemli bir yerdi ama burada şehrin halkı nüfusu içerisinde bir çoğunluk oluşturmuyordu. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim isterseniz hocam. Ardından devam edelim konuşmamıza. Değerli dinleyicilerimiz, değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la kısa bir aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Kudüs meselesini masaya yatırıyoruz. Değerli hocam, aradan önce Kudüs'ün Osmanlı öncesindeki Türklerin ve Müslümanların hakimiyetindeki durumunu biraz konuşmuştuk. Kudüs denilince bir de programın birinci bölümünde de ifade buyurmuştunuz. Akıllara Selahaddin Eyyubi ve Haçlı Seferleri geliyor. Kudüs o dönemde Hristiyanlar açısından da oldukça önemliydi, değil mi?
Kesinlikle, yani Hristiyanlar açısından her daim önemli aslında. Ama Haçlı Seferleri tabii 11. yüzyılın sonlarında, yani 1096'da başlıyor. Burada şunu hatırlamamız lazım. Haçlı Seferlerini tetikleyen en önemli şey Selçukluların Anadolu'ya girişidir. Ya 1040'dan sonra, 1071'den sonra Malazgirt'le Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla beraber Türkler Anadolu'ya girecek ve Anadolu önceden Rum ili, yani Rumeli deniyordu buraya. Evet. Yani Rumların, Romalıların devleti anlamına gelir Rumeli kavramı. Ama Selçukluların girmesiyle beraber Anadolu Türkleşecek, İslamlaşacak ve o bir dönem Bizans'ın şehirleri olan yerler İslamlaşacak ve Türkleşecek. Dolayısıyla bu tehdit normalde birbirleriyle çok problemli olan Katolik dünyasını ittifak yapmaya, yardımlaşmaya zorlayacak. Ve bu bağlamda da işte Papa II. Urban 1096'da bir çağrı yapacak. Bu çağrının hedefi ve genelde de Haçlı Seferlerinin birçoğunun hedefi Kudüs'ü kurtarmaktır. Kutsal şehir olan Kudüs'ü kurtarmaktır. Ve bu birinci Haçlı Seferinde işte İngiliz'i, Romalı'sı, Norman'ı, böyle çok karışık Vikingleri vesaire bir araya getiren 60 bin kişilik bir ordu uzun bir yürüyüşten sonra Kudüs'e ulaşacak. Ve 1099 yılında da Fatimilerin elinde bulunan Kudüs'ü 5 hafta boyunca kuşatacaklar. Bu Kudüs'ün şu anda da surları hala durmaktadır. Surları olan bir şehirdir Kudüs. İşte merdivenlerle, kulelerle vesaire bu 5 haftalık kuşatmada Kudüs düşecek ve burada yaklaşık 88 yıl sürecek olan bir Latin krallığı kurulacak Kudüs'te. Burada zaman zaman şu soru da sorulur. Haçlı seferleri başarılı mıdır diye. Aslında Avrupalı yazarların birçoğu bile Haçlı seferlerini başarılı bulmuyor. Haçlı seferlerinin belki en başarılı olmuş olanı diyebileceğimiz birinci Haçlı seferidir. Çünkü Kudüs'ü Yunanlardan almıştırlar. Ama savaşa gelen, savaşmaya gelen Haçlılara baktığımızda işte Vikinglisi, Normanı, Canavalısı bunlar biraz daha böyle macera perest bir şekilde geliyorlar. Evet. İşte Papa'nın ne diyelim savaşla dini gayeyi birleştirdiği, savaşanların günahlarının affolacağı vesaire gibi vaatleriyle aslında insanlar bir maceraya atılıyor. Ve Kudüs alındıktan sonra önemli bir kısmı geri dönüyor aslında.
Evet.
Dolayısıyla buraları koruyacak çok kalabalık bir Haçlı grubu kalmıyor.
Hocam çok özür dilerim. Hep Müslümanlara ve Türklere yenilmişler. Yani Yermük Seferi, Yermük Savaşı bir Haçlı Seferi midir emin değilim ama orada mesela Müslümanlara yenilmişler. Nibolu'da Yıldırım Bayezid'e yeniliyorlar. Selahattin Eyyubi'ye yeniliyorlar. Haçlı Seferler dolayısıyla ifade buyurduğunuz gibi 1. Haçlı Seferi haricinde çok başarılı sayılamaz.
Değil. Yani tek yani başarıya ulaşmış seferi herhalde 1096'dakidir diyebiliriz. Hı hı. Diğerlerinde sizin de ifade buyurduğunuz gibi yani Nibolu'nun Deniz'deki Haçlı Seferleri var. Yani Avrupa donanmalarına karşı şeyler var, karşılaşmalar var, askeri karşılaşmalar. Hı. Bu noktada bir kısmı da hedefinden sapacak. Mesela 4. Haçlı Seferi İstanbul'u, Konstantinopolis'i yağmalayacaklar.
Evet.
Kudüs'le hiçbir alakası olmayacak. Dolayısıyla sadece 1. Haçlı Seferi'ni belki başarılı bulmak mümkün. Onda da Kudüs'te ve kuzeye doğru o Levant dediğimiz Doğu Akdeniz bölgesinde, Urfa'da hatta Adana'ya doğru sarkan kısımlarda çeşitli Latin krallıklarının kurulduğunu görüyoruz.
Evet.
Ama burada belki altını çizmemiz gereken bir şey de şu, yabancı Haçlı orduları Kudüs'ü çok ciddi anlamda almalayacaklar. Yani eşi benzeri görülmemiş bir vahşet sergileyecekler. Hı hı. Ve bu vahşetten sadece Müslümanlar değil, tekrar söylüyorum Yahudiler de nasibini alacak. Hı hı. Yani ben de çok ciddi kadın çocuk demeden hatta mabetlere sığınanlar dahi öldürülecekler. Haçlı sancağı Kubbetü Sahra'nın tepesine dikilecek. Çok ne diyelim acı bir şekilde. Ama bu vahşeti ilk programımızda konuştuğumuz Hazreti Ömer'in şehre girişiyle kıyaslamak lazım. Hazreti Ömer devesiyle işte arkadaşıyla dinlene münavebeli bir şekilde giriyor. Efendime söyleyeyim Hristiyanların kilisesinde namaz bile kılmıyor. Benden sonra insanlar burayı camiye çevirir diye. Hı. Onlara Ömer ahitnamesi verdiğini söylemiştik. Yani gayrimüslimlere ibadet özgürlüğü, din özgürlüğünü vermişti belli şartlar altında vesaire. Dolayısıyla Haçlıların 1096'daki yapmış oldukları vahşet tarihi kayıtlara düşmüş bir vahşettir. İnsanlığa sığmayacak ve savaş hukukuna sığmayacak ölçüde katliamların yapıldığını biliyoruz.
Hocam özür dilerim tekrar. Yeri geldi sormak istiyorum. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul seferinden önce, Konstantinopolis seferinden önce, İstanbul fethinden önce oradaki Hristiyanların işte İstanbul'da Katolik külahı görmekten sonra Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz gibi bir laf söyledikleri konuşuluyor. Bunun 1. Haçlı Seferi ile bir ilgisi var mıdır direkt olarak? Bir alakası var mıdır?
Bunun 1. Haçlı Seferi ile değil 4. Haçlı Seferi ile ilgisi var.
Evet.
Onu bahis açtığınız için kısaca şöyle zikredeyim. 4. Haçlı Seferi 1204 yılında yapılıyor.
Evet.
Aslında hedef Kudüs'tür. Çünkü 1204 tarihi itibariyle Kudüs artık Hristiyanların elinde değil. Ama Haçlı orduları Konstantinopolis'e geldiğinde şehri yağmalamaya başlıyor. Bunun altında aslında şeyi de görmek lazım. Ortodoks dünyası ile Katolik dünyası arasındaki
rekabet,
düşmanlık, hı hı, bunu görmek lazım. Yani dinleyicilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Mesela 1054 yılında Hristiyan dünyasına çok büyük bir çatlak olacak. Papa Ortodoks liderini ve Ortodoks lideri Papa'yı karşılıklı olarak aforoz edecek. Hı hı. Yani dinde artacak. Ne biliyor musunuz? Dolayısıyla 1204 tarihinde Haçlılar İstanbul'a geldiğinde İstanbul'u yağmalayacaklar.
Hı hı.
Ve
bir Latin krallığı kuracaklar. Bakın İbrahim Bey, bu Latin krallığı 2-3-5 sene falan değil, 57 yıl sürecek.
Evet.
Yani 1204'te 1261 yılına kadar burada bir Latin krallığı var, Bizans İmparatorluğundan ziyade.
Hı hı.
Ve bu dönemde İstanbul acayip bir şekilde yağmalanıyor. Yani İstanbul'un tarihi eserleri vesaire işte yurt dışına, Avrupa'nın içlerine kadar götürülüyor vesaire. O yüzden İstanbul'un fethiyle ilgili programlarda da ara ara satır aralarında söylediğimizi hatırlıyorum.
Hı hı.
Yani, batıdan gelecek, Avrupa'dan gelecek desteği beklerken aslında bir yandan da endişe duyuyorlar. Demin ifade buyurduğunuz gibi, yani bu Kıptoniklerin külahını görmektense Osmanlı'nın merhametine sığınmayı yeğliyorlar, tercih ediyorlar. Çünkü 57 yıllık bir yağma, zulüm söz konusuydu. Bu açıdan 4. Haçlı Seferi çok unik bir şeye sahiptir, ne diyelim, öneme sahiptir. Ama 4. Haçlı Seferi Kudüs'le ilgili değil. Onu da zikretmiş olalım. Kudüs'le daha direkt olarak ilgili olan 1. Haçlı Seferi, 2. ve 3. Haçlı Seferleri çok daha Kudüs merkezli sefer olarak anabiliriz.
Eyvallah hocam. Hocam, Haçlı Seferi'ni engelleyen, durduran, Kudüs'ü Haçlılardan kurtaran, geri alan Selahattin Eyyubi'yi konuşalım biraz da. Kudüs Fatihi, evet. Selahattin Eyyubi.
Evet.
Selahattin Eyyubi'nin öncelikli olarak Kudüs için önemi nedir hocam?
Selahattin Eyyubi çok büyük bir lider, çok büyük bir komutan ve Kudüs'ün ikinci fatihi olarak bilinir. Hatta bu isim Kudüs tarihiyle özdeşleşmiştir. Öncelikle hakkını teslim edelim, ruhu şad olsun. Birinci fatih Hazreti Ömer'dir.
Evet.
138 yılındaki fethinden sonra Kudüs işte 460 küsur yıl Müslümanların hakimiyetinde kalmış. Ama birinci Haçlı Seferi ile tekrardan Hristiyanlar bu şehirde bir krallık kurmuş. Bu krallık da 88 yıl sürmüş. Ta ki Selahattin Eyyubi bu şehri tekrardan alana kadar. Selahattin Eyyubi önemli bir lider, önemli bir figür. Belki hayatını derinlemesine okumamız gerekiyor. Ben şu cümleyi okuduğumda onun samimiyetine ve imanına aslında çok, ne diyelim, hayran olmuştum. Yani başındaki siyah sarığıyla Kudüs yeniden fethedilene kadar gülmeyen komutandır Selahattin Eyyubi. Yani Kudüs, İslam'ın kutsal şehri ve Hristiyanların kontrolünde, bana gülmek haramdır diyen bir lider. Bakımdan samimiyeti ve imanı benim için her zaman önemli olmuştur. Önemli bir isim. Kendisi Irak'ın kuzeyinden Tikritli. Tikrit biliyorsunuz Saddam Hüseyin'in de doğduğu bir şehir.
Evet.
Bugün Irak'ın Selahattin eyaleti, yani eyaletin ismi bile Selahattin Eyyubi'den almıştır ismini. Ve Saddam Hüseyin de ölmeden önce ya da Irak'ta yönettiği dönemlerde kendisini ikinci Selahattin olarak görüyordu. Bu da ilginçtir. Yani bir milli kahraman olarak da görüldüğünü görüyoruz. Şimdi tabii Kudüs'ü almadan önce Selahattin Eyyubi öncelikle dağınık haldeki Müslümanları birleştirecek ve Kudüs'ü almak için bazı girişimlerde bulunacak. Yani 1187'deki Hıttin Savaşı'ndan yaklaşık bir 10 yıl kadar önce bazı girişimleri olacak. Başarısız girişimleri de var. Ama Kudüs'teki bir siyasi kriz onun işini biraz da kolaylaştıracak. Yani Kudüs kralının cüzdan olması, onun yerine tahta geçen yeğeninin kısa bir süre içerisinde ölmesi gibi ya da Kudüs krallığı içerisindeki liderlik çekişmeleri gibi şeyler bir anlamda bir siyasi kriz oluşturacak. Ve Selahattin Eyyubi'ye de bir fırsat verecek aslında.
Evet.
1187'de Hıttin Savaşı bu anlamda önemli. Seyircilerimize belki bu evde kaldığımız günlerde film izleyenlere belki Cennetin Krallığı filmini tavsiye edebiliriz.
Evet, çok önemli bir film o.
O filmde de tam da bu savaş sahneleri ve Selahattin Eyyubi'nin şehri alışı anlatılıyor.
Hı
hı. Var şehri teslim etmek zorunda kalacaklar. İlginçtir, bu savaşlarda aslında şeyi de görüyoruz. Yani Kudüs'teki din krallığının savaşta Hristiyan askerlerini, ki tapınakçılar var mesela orada, önemli bir askeri birlik, bunları coşturmak için, şevke getirmek için Hazreti İsa'nın haça, çarmıha gerildiği o gerçek haç, odun ve kereste parçalarını bile savaş meydanına getirecekler. Yani iş bu kadar büyük ve dini anlamda önemli olan bir askeri mücadeleden bahsediyoruz. Ama sonuçta Kudüs, Selahaddin Eyyubi'ye ve ordusuna düşecektir, yenik düşecektir. Ve Haçlıların yaptığı vahşetin yanında ne diyelim, çok temiz bir teslim olacak aslında. Hı hı. Yani bir anlaşma yapılacak, kişi başına cüzi miktarda fidye ödemek şartıyla Hristiyanların şehri terk etmesine izin verilecek. Hatta o kadar küçük bir miktar ki bütün zenginliklerini alıp götürme imkanı da bulacak yani. Selahaddin Eyyubi ise Miraç kandilinde Kudüs şehrine girerek tekrardan Kudüs'ü Müslümanların hakimiyetine dönüştürecek. Sadece Müslüman hakimiyeti başlamayacak. Aslında Ortodoksların, Yakubilerin, küçük bir Hristiyan grubu olarak onların ve Musevilerin şehirde kalmasına, hatta Musevilerin şehre girmesine diyelim izin verecek.
Evet.
Anlamda diğer dinlerin de Kudüs'e verdiği önemi bilen bir lider olarak böyle bir izni verdiğini görüyoruz. Ama onun döneminde Mescid-i Aksa'da tam anlamıyla bir İslam hakimiyeti başlayacak ve Haçlılar tarafından saray olarak kullanılan Mescid-i Aksa, o kıble camii tekrardan camiye çevrilecek ve burada bir dizi imar ve tadilat faaliyetlerinin başladığını göreceğiz. Tabii Selahaddin Eyyubi'nin bu zaferi 3. Haçlı Seferi'ni de tetikleyecek. Bilmiyorum, vaktimiz var mı?
Var hocam, buyursunlar.
Beklerim mi? Üçüncü Haçlı Seferi de şu açıdan önemli. Katılan liderlere baktığınızda çok önemli isimler var. Yani 3-5 tane Avrupalı kral var. Yani Alman kralı Frederick Barbarossa, Fransa kralı Philippe ve İngilizlerin meşhur krallarından aslan yürekli Richard. Yani bunlar 3. Haçlı Seferi'nde katılan liderlerden ve Selahaddin Eyyubi bu Haçlı Seferi'ne karşı 2 yıl şehri savunacak.
Hı hı.
Yani kısa bir süre değildir. 1199'dan 1192'ye kadar süren bir Haçlı Seferi'nden bahsediyoruz. Akka şehri, bugünkü İsrail'in Hayfa şehrine yakındır. Bir liman şehri olan Akka düşecek.
Hı
hı. Ama Haçlılar da çok ciddi zayiat verecekler. 50 binin üzerinde zayiat verecekler ve bir barış anlaşmasıyla aslında bu savaş sona erecek. Ve bu anlaşmaya göre de Hristiyanlar ticaret için ya da hac ziyareti için, hatırlayın ilk programda buradaki kıyamet kilisesi ve Hristiyanlık tarihçisinden önemli yerlere değinmiştik. Bunları ziyaret edebilme imkanını bu barış anlaşmasıyla elde edecekler. Daha sonra Selahaddin Eyyubi ise Mescid-i Aksa'yı tekrar tamir ettirecek ve daha ne diyelim, önemli bir merkez olan Şam'a çekildiğini göreceğiz ki Selahaddin Eyyubi'nin mezarı da Şam'dadır. Şam'da. Orada metfundur diyelim.
Evet, bugün bu toprakların bizim için niçin önemli olduğu sorusunun cevabı oldu bu biraz da hocam. Hocam çok kısa bir değinimde bulunmak isterim bu söylediklerinizle ilgili olarak. Tıpkı İstanbul'un fethinden sonra Sultan Fatih'in İstanbul'da yaşayan Hristiyanlara ve işte Yahudilere davrandığı gibi Selahaddin Eyyubi de Kudüs'teki Hristiyanlara ve Yahudilere o şekilde davranmış. Bir adalet mefhumu yine burada ortaya çıkıyor. Ama işte bir tarafta Haçlıların İşte Konstantinopolis'e saldırmaları, Haçlıların Kudüs'e yaptıklarını düşündüğümüzde aslında Müslüman ve Hristiyan zihniyetinin ne kadar farklı olduğu sorusunu burada konusunu daha doğrusu net bir şekilde görmüş oluyoruz. Programımızın yavaş yavaş hocam sonuna geliyoruz. İsterseniz bu konu önemli. Biz konuşmaya devam edeceğiz ama yani bugün konuştuğumuz bölümle ilgili olarak dinleyicilerimize tavsiye edeceğiniz kitaplar belgeseller, filmler var mıdır? Son olarak bunları alalım hocam.
Tabii. Yani birincisi Haçlı Seferleri, yani Kudüs bağlamında şunu söyleyelim. Batı ile İslam dünyasının karşı karşıya geldiği önemli bir andı. Yani işin askeri boyutu ayrı ama İslam ve Batı dünya arasında bilgi aktarımı konusunda bile çok ciddi bir karşılaşmaydı bu. Yani mesela tıp tarihi açısından bile çeşitli kaynaklar bahsediyor. Ordularının çok primitif, çok ilkel tıbbi metodlar, yaralılarını işte tedavide kullandıklarını vesaire söylüyor. İslam dünyasından birçok bilgi Haçlı Seferleri sırasında batıya doğru geçiyor. Bu önemli. Evet. Bunu altını çizmek istedim sorunuza cevap vermeden önce. Selahaddin Eyyubi'nin mezarı ile ilgili de aslında söyleyeceklerim var ama onu daha sonra söylerim. Yani bu komutan o kadar önemli bir komutan ki birçok yabancı Avrupalı lider, önemli insan bile çok sonraları onun mezarını ziyaret edecek. Buna ileride belki programlarımıza değinirim. İnşallah. Bu konuda neler okunabilir onu söyleyelim. Bir Işın Demirkent, belki bu konuda ilk hatırlanacak Türk akademisyendir. Onun yazmış olduğu Haçlı Seferleri kitabı önemlidir. Ama biraz daha edebi ve kolay okunabilir bir metin arayanlar için Emin Maluf'un eserini tavsiye etmek isterim. Arap gözlüğüyle Haçlı Seferleri başlıklı bir eser. Emin Maluf da Hristiyan bir isim. Ama bu eseri oldukça önemli. Ben de kısmen okudum. Hepsini okumadım ama kütüphanemde olduğu halde parça okuduğum eserlerden bir tanesidir. Bu konuda tabii Cennetin Krallığı filminden bahsettik ama TRT Belgesel kanalında yapmış olduğu Haçlı Seferleri ile ilgili çok güzel bir belgesel var. Yaklaşık bir saate yakın bir belgesel.
Savaşın Efsaneleri belgeseli.
Doğru. Savaşın Efsaneleri belgeselinin bir parçası olarak Cennetin Krallığı filminden bahsetmiştik. Yani bu konuda yine dinleyicilerimize tavsiye edebileceğimiz bir diğer görsel malzeme de TRT Belgesel'in hazırlamış olduğu bir program var. Özellikle Hittin Savaşı'nı esas alan Haçlılarla ilgili bir belgesel.
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir söyleşi oldu. İnşallah önümüzdeki programda Kudüs konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolcu programımızın bu haftada sonuna geldik. Programımızda kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Kudüs'ü konuştuk. Kudüs'ün Osmanlı öncesindeki durumunu, Türkler ve Müslümanların hakimiyetindeki meseleleri masaya yatırdık ve Haçlı Seferlerini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmazsa Osmanlı Kudüs'ünü konuşacağız. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.